Donanım Haber'den herkese merhaba, ben Özgür. Bugün Xbox'ın en çok beklenen oyunlarından birisi olan, hatta yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olan Avowed isimli Obsidian'ın geliştirdiği RPG'ye yakından bakacağız. Dilerseniz hemen incelememize geçelim. Şimdi videoyu artılar ve eksiler şeklinde ikiye bölmek istiyorum açıkçası. Bu oyun benim ilk duyurulduğu zaman Obsidian'dan geldiği için Obsidian'ı nereden tanıyoruz? Aslında burada en çok bizim tanıdığımız oyun Fallout New Vegas. RPG konusunda gerçekten de iyi bir stüdyo olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde Pillars of Eternity de onların. O tarafta aslında RPG'ye asıl konuşturdukları yer orası. Bu yüzden bu oyunu merakla bekliyordum. Xbox'a özel çıkacak oyunlardan birisi. Tabii ki PC'ye yine geliyor artık zaten, o bambaşka bir konu. Ama dediğim gibi gerçekten de çok merak ettiğim bir oyundu. Ama geçtiğimiz yıl veya ondan önceki yıl, yanlış hatırlamıyorsam, bir Gamescom sunumunda oyundan ilk kez böyle bir oynanış videosu geldi ve o zaman açıkçası heyecanım biraz düşmüştü. Çünkü FPS olduğu zaman, yani first person olduğu zaman, o oyuna büyü eklenmesi biraz bana açıkçası kötü geliyor. Çünkü böyle elimizde taramalı büyü atıyor gibi bir şeyler yapıyoruz. Bu first person bakış açısında RPG yapma işini açıkçası ben çok beğenmiyorum. Biraz da third person olsa daha çok işime geliyor açıkçası. O yüzden bu oyuna karşı biraz düşmüştüm. Ama kodu geldiği gibi zaten yılın en çok beklenen oyunlarından birisi olduğu için buradan da Microsoft'a teşekkür ediyoruz kodu bize erkenden ulaştırdığı için. Yaklaşık 30-40 saat aralığında oyunu bitirdim. Ama yan görevlerle birlikte, bunu en baştan söyleyeyim. Oyunun kodunun gelmesiyle birlikte hemen girdim. İlk 10 saatin ardından dedim ki evet, gerçekten de bu sefer güzel bir oyun yapmışlar. Ve hatta bu videonun başlığı içinde işte sonunda güzel oyun gibi şeyler yazmayı düşünürken birden böyle yan görevlere daldıkça oyundan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığımı fark ettim. Oyun bu act bölünmüş durumda, yani bölüm bölüm ayrılmış durumda. Ve ilerledikçe aslında yavaş yavaş oyundan soğuduğumu fark ettim ve yine çok arada kaldığımı söylemem lazım. Dilerseniz hemen artılarla başlayalım. İlk artımız evren. Pillars of Eternity, az önce bahsetmiştim. Obsidian'ın yaptığı yine eski bir CRPG. Pillars of Eternity'nin aynı evrende geçiyor. Oyunun aynı evrende geçiyorlar. Sadece farklı bir bölgede geçiyor. Ufak göndermeler var ama genel olarak konsept ve oyunun hikayesi Pillars of Eternity'den biraz daha farklı diyebiliriz. Yani o oyunları bilmenize, oynamanıza kesinlikle gerek yok. Bambaşka bir tarafı anlatıyor. Ama yine de o evreni zaten seviyordum. Ben bu tarafta görmek de güzel oldu. Oturaklı, geçmişi sağlam, lore'u güzel bir aslında evreni var oyunun. Ve hani karakterlerle konuştukça da hem oyunun sunmuş olduğu hikayenin geçmişini hem de karakterlerin geçmişini güzel bir şekilde alabiliyorsunuz. Evren yine burada benim dediğim gibi güzel olmuş. Atmosferle birlikte de bence evren gerçekten de güzel bir şekilde sunulmuş diyebilirim. Buradan da aslında hani karakterler dedi, konuşmalar dedi, diyalog ve kararlar kısmına gelebiliriz. Obsidian bence diyalog konusunda en başarılı stüdyolardan birisi. Geçmişte yaptıklarını biliyoruz. Mesela Fallout New Vegas, Fallout 4'ten daha eski bir oyun olmasına rağmen New Vegas'ın diyalogdaki seçimleri veya diyalogdaki konuşmaların özgünlüğü Fallout 4'e göre çok daha iyi bir durumda. Bana göre tabii ki, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz. Bu oyunda da aynı bu şekilde. Vermiş olduğunuz puanlara göre veya sınıfınıza göre ekstra konuşma seçenekleri çıkıyor yine. Ve burada onlar zaten sizin karakterinizin, sizin yarattığınız kısmı için ekstra ve daha hani oraya adapte olmanızı sağlayan seçenekler bulunduruyor. Bir de bunun dışında hali hazırda hani hiçbir şey yapmasanız bile çıkacak diyalog seçenekleri var. Bunlarla birlikte aslında her zaman konuya kendi istediğiniz gibi cevap verebilecek şeyi bulabiliyorsunuz diyebilirim. Ya da daha doğrusu şöyle olabilir. Her zaman olmak istediğiniz kişi olamıyorsunuz ama her zaman bir şekilde cevap vermek istediğiniz şeyi verebiliyorsunuz. Mesela şunu denedim. Ben bu tarz bir diyalog seçeneğinin olduğu oyunlarda şunu denerim. Ve bunu yapabilen çok az oyun var. Atıyorum oyun boyunca hep işte A tarzında bir karakter benimseyip o şekilde giderken bir diyalogda, çok kritik bir diyalogda birden B yapınca, mesela B'yi seçince, acaba karakterlerin bana olan tavrı değişecek mi, şaşıracaklar mı diye merak etmişimdir. Bunu denedim. Oyunda öyle bir şey yok, sanki hep öyleymişsiniz gibi bir tavır takınılıyor. Veya konuşma içerisinde hep böyle olumlu yaklaşıp birden çat olumsuza döndüğünüzde karşıda konuştuğunuz karakter bir tepki verecek mi diye baktım. Yine tepki vermediler. Ama genel olarak hani sizin gidişatınıza göre de diyaloglar çeşitleniyor. O yüzden güzel olmuş. Ve burada sizin hem diyaloglarda verdiğiniz kararlar hem de oyunda yapmış olduğunuz eylemler sebebiyle oyunun sadece sonu değil, bazen diyaloglar, bazen daha ufak şeyler bile etkilenebiliyor. Bu da tabii ki o RPG unsurunu daha da artıran güzel durumlar. Buradan da oyunda en keyif aldığım kısma geçebiliriz. Aslında en çok merak ettiğim ve kötü olacağını düşündüğüm bir yer vardı. Combat ve silahlar kısmı. Combat gerçekten de bu dojlama mekaniğiyle, yani birisi size vururken işte space'e basıp, bilgisayarda oynadım, space'e basıp geriye doğru veya sağa sola doğru kaçabiliyorsunuz. Bunlar güzel olmuş. Oyunun orada biraz daha tempo katmış diyebilirim. Daha hızlı bir oynanış sunuyor bu şekilde. Hem de combat'ta farklı silahlarla birlikte çok çeşitli bir oynanış sunmuş oluyor. Nasıl bir çeşitlilik onu hemen anlatayım. Mesela iki elle kullandığınız silahlar var. Büyük baltalar, işte mızraklar gibi. Tek elle kullandığınız silahlar var. Mesela işte dagger olabilir, hançer. Ya da ne bileyim küçük bir kılıç veya işte tek ellik bir balta gibi olabilir. Veya uzun mesafe silahlarımız var. Mesela bu tarafta da işte ok yay klasik zaten. Onu iki elle birlikte kullanabilirsiniz. Veya tüfek, benim hiç beklemediğim bir şekilde iki elinizde kullandığınız bir tüfek olabilir. Veya tek elinizde bir tabanca taşıyabilirsiniz. Büyü tarafına geldiğimizde de zaten oyun sınıf olarak üçe ayrılıyor gibi diyebiliriz aslında. Hani yakın dövüş, fighter gibi, işte büyücü biraz hani böyle büyü yapıyor ediyor. Bir de zaten az önce söylediğim ranger kısmı var. Daha uzaktan savaştığınız. Büyü kısmına gelirsek de orada bir kitap alabiliyorsunuz. Büyü kitabı, oradan direkt büyü yapabiliyorsunuz. Ya da bir wand alabiliyorsunuz. Yani asa, asayla büyü yaparak devam edebiliyorsunuz. Oyunun sunduğu buradaki güzellik şu. Aynı Skyrim'deki gibi aslında. Herhangi bir sınıfı seçtiniz diye orada kalmak zorunda değilsiniz. Onu çeşitlendirebiliyorsunuz. Yani aslında yeterli puanı verdikten sonra, ki o da 1 puan bile yeterli oluyor orada. Onu verdikten sonra tüm silahları bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta bazen puanı vermediğiniz halde bile sırf sıkıldığınızda silah değiştirebiliyorsunuz, ki ben birçok kez öyle yaptım. Mesela oyunun başında sağ elimde bir balta vardı. Sol elimde tekerleme gibi oldu. Sol elimde de büyük kitabı vardı. Diğer bir kuşanma şeklinde, yani scroll'la direkt değiştirebiliyorsunuz. İlk tarafta kullandığımda sağ elimde balta, solda büyük kitabı varken diğerinde iki elime de ok almıştım. Oyunda ilerledikten sonra bir hançer buldum ve o hançeri gerçekleşti. Sağ elime hançer, sol elime baltayı aldım bu sefer. Bu şekilde de hani tek el sayısı, ikisini bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Diğer kuşanma kısmına da bir elime tabanca, diğer elime büyük kitabı aldım. Ve bunların hepsini kontrol şeması da çok güzel. Özellikle mouse klavyeyle oynuyorsanız. Kontrol şemasıyla birlikte gerçekten de hepsini aktif bir şekilde kullanıp oyunda farklı bir combat mekaniği yaratabildim. Ve bunu oyun içerisinde çok fazla silah buluyorsunuz. Bir Skyrim kadar özel değil silahlar. Ama Assassin's Creed Odyssey veya Valhalla kadar da hani öyle sürekli sahnede bir silah bulduğunuz bir durum da yok. Zaten bir yerden sonra silah iyi mi kötü mü direkt gördüğünüz gibi anlıyorsunuz. Onları almadan geçebilirsiniz. Ama zaten sürekli silah bulduğunuz için oradaki o kuşanma şeklini sürekli değiştirerek oyunda biraz daha hani heyecanı yüksekte kaldığı, sıkılmadığınız bir deneyim yaratabilirsiniz. Sınıf demişken, burada dediğim gibi hani Skyrim gibi bir şey seçtiniz ya, illa orada kalmanıza gerek kalmıyor. Mesela ben Ranger diye başladım oyuna. Bir noktada işte daha böyle dövüşçü skill'lerini açmaya başladım. Sonra dedim ki büyücülükte de iş varmış. Kitaptan güzel şeyler çıkıyor. O tarafa da puan verirken böyle genel bir dağıtmış oldum. Ve orada zaten dağıtımlar biraz da şey oluyor. Yani çok fazla yetenek olmadığı için oyunda yetenekler biraz daha böyle yine Skyrim'den örnek vereyim. İşte Fusura'da demek gibi. Bir de bu arada oyunda bir Godlike isimli bir varlık olduğumuz için onun getirmiş olduğu farklı özellikler de var, ama bu hikaye ilerleyince açılıyor. Siz açmıyorsunuz onları. Onlar başka. Yani orada zaten çok basit işi. Sağlık, can basabiliyorsunuz kendinize. Ya da ne bileyim işte gizlilikle giderken birini de tek seferde öldürme gibi yetenekler bulunuyor orada. Bunlar dediğim gibi godlike özellikler oldukları için oyunda hikaye ilerledikçe açılıyor. O tarafta bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yetenekler kısmında da zaten hem işte silah var, silahın getirdiği bir yetenek var, büyü kitabı var derken çok fazla yetenek kısmına yetenek kalmamış ve eklememişler. Orada da artık hani şu noktada sağlığınızı arttırmak için bir puan verin. Ya da ne bileyim staminanızı arttırmak için bir puan verin. Bu dojlama, sağa sola kaçınmadaki mesafeyi uzatmak için, daha hızlı tepki vermek için işte kısaltın gibi yetenekler bulunuyor. Oradan hani yetenek diyebiliriz. Mesela düşmanın üzerine hızlıca koş ve vur. Böyle işte CRPG'lerdeki cüce özellikleri gibi, git vur gibi bir özellik var. Bu tarz şeyleri açabiliyorsunuz. Bu yüzden aslında yetenekler öyle çok da çeşitli değil. Birkaç tanesine puan verdikten sonra orada biraz da kullanmış olduğunuz silah önemli oluyor. Birkaç tanesine puan verdikten sonra genel olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de istatistik kısmı var. Constitution olsun, Dexterity olsun, normal bu CRPG'lerde çok gördüğümüz veya masaüstü RPG'lerde çok gördüğümüz bir bölüm var. Orada da vermiş olduğunuz puanlar işte genel saldırı miktarınızı artırıyor, canınızı artırıyor. Yani işte Dexterity, yani bir kritik vurma ihtimalini artırıyor gibi detaylar var orada. Onlar da yine aslında yine gitmek istediğiniz sınıfa göre düzenleyebilirsiniz. Ama benim gibi her şeyden biraz olsun derseniz ona göre de puan verebiliyorsunuz. Skyrim gibi olması gerçekten de hoşuma gitti. Yani her şeyi aynı anda yapabiliyorum. Ve oyun size şunu sürüklemiyor. Mesela Skyrim'de birçoğunuz bunu yaşamıştır. İşte bu sefer büyücü olacağım, bu sefer fighter olacağım, şöyle olacağım, böyle olacağım diye başladığınız her Skyrim macerası maalesef bir noktada ben artık okçu olacağıma doğru kayıyor. Bunda öyle bir şey söz konusu değil. Yani nerede kalmak istiyorsanız kalabiliyorsunuz da, veya benim gibi hepsini de kullanabiliyorsunuz. Burada yetenekler kısmına aslında eklenebilecek bir detay daha var. Aslında sizin yeteneğiniz değil. Yanınıza companion, yani bir yardımcı alabiliyorsunuz. Bu yardımcıların yeteneklerini de, onlar zaten klasik saldırısını yapıyor. Çok zor durumda kalırsanız kendi yeteneklerini kendileri de kullanıyorlar. Ama genel olarak onları da siz yönlendiriyorsunuz. Yani savaş içerisinde birden atıyorum atama yaptınız ikiye. Yanınızdaki companion özel hareketini kullanıp düşmana karşı saldırabiliyor. Companion'ın sahip olduğu yetenekleri de siz kullandığınız için aslında oyunda böyle farklı yetenekler varmış gibi oluyor. Ki zaten oyun içerisinde bir tane aldınız bir daha da alamazsınız yardımcı gibi bir durum söz konusu değil. Yaklaşık böyle 5 saatte bir diyebilirim hani ortalama. Yeni bir yardımcı karşınıza çıkıyor. Ekibinize katmak isterseniz katıyorsunuz veya istemiyorum deyip devam edebilirsiniz. Biraz buradan hani Baldur's Gate'e benziyor diyebiliriz. Görevler kısmında da aynı Baldur's Gate'e benziyor. Hem oyun bölüm bölüm ayrılmış durumda, haritalar değişiyor. Hem de yardımcıların özel görevlerini yapıp hikayenin başka yönlerini de keşfedebiliyorsunuz. Son olarak bir de oyuna hani parkur denebilecek bir kısım eklenmiş. Şöyle aslında hani Mirror's Edge vardı, yine first person bir parkur oyunuydu. Onun kadar detaylı değil ama sağdan sola zıplıyorsunuz. Burada nasıl diyebilirim? Biraz da Far Cry'in biraz daha tempolusu gibi diyebilirim aslında. Öyle ekstra bir şey yaptığınız yok. Sadece bir yerden bir yere zıplıyorsunuz. Ama yine de yani oyuna ekstra bir keyif katmış diyebilirim açıkçası. En azından çeşitlilik olmuş. Buradan şimdi aslında orta kısma geçebiliriz. Yani ne artı diyebilirim ne de eksi diyebilirim kısmına gelebiliriz. İlk burada hani ortada benim için kalan hikaye. Hikaye çok enteresan bir şekilde başlıyor. Siz aslında bir elçisiniz. Bir kraliyet tarafından size bir görev veriliyor. Gittiğiniz yerde de bir salgın var diyeyim. Onu araştırmak için gidiyorsunuz. Sizin gitmenizin sebebi de aslında salgınla sizin bu godlike dediğim olayın bir bağlantısı var aslında. Ve gidip oraya onu araştırırken ondan sonra farklı detaylar buluyorsunuz. Ve sonrasında o haberi vermeniz gereken kişinin orada olmadığını öğreniyorsunuz. Başka bir yere gidiyorsunuz derken oyun açılıyor. Dediğim gibi yaklaşık 30-40 saat aralığında oynadım. Tam süreye bakmadım ama 35-36 saat gibi bir şey olması lazım. Bu kısımda ilerlerken yaklaşık 15-20. saate kadar, ki bunun ilk sadece 10 saatinde ana hikayeye odaklandım. İlk 10 saatin sonunda dedim ki hikaye güzel, biraz da yan görevler yapıp şu evreni biraz daha detaylı öğreneyim. Oynanış da hoşuma gitti deyip yan görevlere daldım. Böyle 25. saate geldiğimde dedim ki ya yavaştan oyun sıkmaya başladı. Bu maalesef hani açık dünya oyunlarında bir sorun oluyor. Ve hemen ana göreve geçtim. Ana göreve geçtikten sonra da dediğim gibi biraz daha böyle 25. saate kadar oyun böyle aktı. Evet, hikayesini merak ettim. Ne oluyor, ne bitiyor öğrenmeye, anlamaya çalıştım. Ama bir yerden sonra artık benim de hani oyunun geneli için de bu geçerli aslında bu yorumum. Sadece hikaye için değil. Tamam dedim hani ya, yetti bu oyun bana dedim. Tabii ki yine hani işim olduğu için oyunu bitirdim ama yaklaşık 25. saatte oyunu bitirdim. Sizlere tavsiyem şu olur. Düşmanlara karşı maalesef silahınızı geliştirmezseniz, yeteneklerinizi geliştirmezseniz çok zor durumda kalabiliyorsunuz. O yüzden yani güzel bir silah önemli. Keşfetme kısmını iyi yapıp yan görevlere çok da bulaşmayıp sadece ana görevden ilerlemek bence sizin için güzel olacaktır. Yoksa çok hızlı oyundan sıkılabiliyorsunuz. En azından 40 saat sıkılmış bir oyun deneyiminden ziyade 20 saat keyifli bir deneyimi tercih edeceğinizi açıkçası ben düşünüyorum. O yüzden bence açık yan görevlere öyle çok da bulaşmayın. Eksiler kısmında aslında bu düşman kısmına bir tekrardan gelmekte fayda var. Çünkü düşman çeşitliliğini açıkçası ben çok yetersiz buldum. Daha oyunun başında gördüğüm düşman sınıfı garip böyle kertenkele gibi bir şeylerdi. Oyunun sonunda bile artık çıkıyordu karşıma. Boss deyince zaten öyle bosslar da genelde bir çetenin lideri gibi olduğu için. Hani bir yerden sonra böyle aşağı yukarı 3-4 saatte bir yeni düşman karşıma çıkmaya başladı. Ve o 3-4 saatte full onlarla dövüşerek geçirdiğim için bir yerden sonra sıkılmaya başladım. Keşke düşman çeşitliliği biraz daha artsaydı dedim açıkçası. O da sıkılmamdaki en büyük etkenlerden biri oldu. Bir de burada ufak bir eksi söyleyeceğim ya da ben beceremedim bilmiyorum. Harita aslında klasik bölüm bölüm yine ayrılmış durumda. Genel büyük bir haritamız var ama siz hikayede ilerleye bölüm bölüm açıyorsunuz. Dilerseniz tabii eski haritalara da dönebiliyorsunuz. Ama genel olarak direkt bir açık dünya söz konusu değil. Burada yükleme süresiyle bir ilgili sorun var. Starfield'da da bu sorun vardı. Şimdi artık günümüzdeki oyunlarda dungeon'a girerken de bu kadar yükleme yapmak biraz açıkçası bana garip geldi. Hatta bazen sarayın içinden çıkarken ya o sarayın kalenin içerisinden çıkarken bile yükleme ekranı geldi. Hani bayağı o bölgeden ayrılıyorum. Ya o bu şekilde olduğu için bir yükleme ekranı geldi. Bu bence artık 2025 yılındaki bir oyun için ve evren de bu kadar büyük değilken, çünkü dediğim gibi zaten haritaları bölüm bölüm yapmışlar ve daha bu bölümler küçükken bir de daha kendi içerisinde yükleme ekranı koyunca Starfield durumu tekrardan karşımıza çıkmış oluyor. Bence 2025'in artık çok da kabul edilecek bir durum değil bu. Bir de beceremediğim noktaya geliyorum. Sanırım çok da uğraştım ama haritada gitmek istediğiniz bambaşka bir yer. İşte göreve değil, işte bir satıcıya değil, ona değil, buna değil. Boş bir araziye gideceksiniz. Oraya bir pin atıp biliyorsunuz birçok oyunda oraya bir yol çizebiliyordunuz. Minimap'te görüyordunuz nasıl gidileceğini. Bu oyunda haritaya böyle bir pin atılmıyor maalesef. Ya ben bulamadım ya da bilmiyorum. Yani illa gitmek istediğiniz yere sürekli haritayı açıp doğru yolda mıyım, doğru yolda mıyım diye bakmanız gerekiyor. Bu da açıkçası benim canımı sıktı. Aslında buraya kadarki kısım içinde genel toparlayacak olursam oyun Maalesef görsel anlamda demiyorum bunu. Tarz olarak, yapı olarak eski. Bunu Starfield için de söylemiştim. Starfield benim gerçekten de beğendiğim bir oyun oldu genelinin aksine. Ve orada beğenmemin sebebi bir süre sonra şunu fark ettim. Hani Bethesda'yı artık 30 yaşına gelmiş biri de olarak hani eski oyunları da bildiğim için Bethesda'nın olayını biliyordum ve eski oyunlardan alışkanlık çok gözüme şeyler batmadı. Mesela o dönemde bu yükleme ekranı Starfield'da çok gözüme batmamıştı. Zamanla evet aslında haklı insanlar deyip fark ettiğim bir durum olmuştu. O eski RPG durumunu Starfield'da çok gözüme batmadan oynadım da sevdim de. Eksileri tabii ki vardı. Ama artık önce Indiana Jones. O da yine çok zaten yine bir incelemesi vardı izleyebilirsiniz onu da. Hem o da çok eski geldi ve niye sevildiğini anlamadım. Evolved'da da yine oyun eğlenceli. Fena değil. Dediğim gibi ilk 15-20 saat akıcı bir şekilde ilerliyor. Sonradan sıkmaya başlıyor. Ama bu oyunda da o eskimiş yapı maalesef bulunuyor. Bunu tam olarak nasıl anlatırım açıkçası bilmiyorum. Yani baktığınızda mekanikler yeni. Evet öyle yenilikçi bir şey de beklemiyorum bir RPG'den ama yine de oyun çok eski hissettirdi. Görev yapısı olsun, silah kullanımı olsun çok eski hissettirdi ve bu da artık hani yeter mi acaba hani gibi bir düşünceye beni itti diyebilirim. Son eksiği de bahsedelim. Bundan tam bir eksi olarak bahsetmeyeceğim. Çünkü biz oyunun yani bu önden oynayanlar oyunun tam bitmemiş sürümünü oynuyoruz. Genelde ilk günde bir son gün yaması geliyor. Çıktığında da bir tekrardan ilk gün yaması geliyor ve o şekilde aslında en stabilize halini oynuyor oyuncular. Bizimki biraz da böyle yamuk yumuk bir versiyonu oluyor. Ve bunda o yamuk yumuk versiyonu olduğu çok belliydi. DLSS açıkken 3080 ekran kartıyla ve 2K çözünürlükte en üst değil, orta ayarlarda oynarken bile zaman zaman böyle 40 FPS'in altına düştüğü yerler oldu. Özellikle şehir gibi yerlere girdiğimde. Böyle stabil 60'ta kaldı, 70'te kaldı diyebileceğim bir durum maalesef söz konusu değil. Ki bu DLSS açıkken böyle. Ama dediğim gibi güncelleme ile birlikte oyun çıktıktan sonra ben bunun düzeltileceğini umuyorum. Düzeltilmemişse zaten yorumlar kısmında siz de paylaşırsınız. Bir de oyunda anlamsız bir çökme sorunu var. Bu dediğim gibi hani oyunun erken sürümünü oynadığım için olabilir. Hiçbir şekilde yaklaşık 2 hafta boyunca oyun oynadım. Hiçbir şekilde oyunu aç dediğimde tek seferde oyuna giremedim. Yükleniyor. Önce shader'ları yüklemek için diyor ki kısa bir bekleteceğim seni. Yükleniyor, bir yerde kalıyor. Hatta eskilere geri döndüm. Önceden oyun yükleyenler bilir. Acaba yükleme ekranı devam ediyor mu diye mouse'u bile oraya getir koyardık. Yani devam edip etmediğini oradan kontrol ederdik. Ediyor mu etmiyor mu anlamadım. Mouse'u oraya getirdim koydum ve işte 10 dakika sonra baktım hani devam etmiyormuş. O şekilde hatayı fark ettim. Yani oyun bayağı daha shader'ları yüklerken daha açılmamış. Menü ekranı bile gelmemişken çöküp kapanıyor. Hatta kapanmıyor. Sizin kapatmanız gerekiyor. Böyle hani kafadan ilk bir hafta 3. 4. seferde girerken sonraki işte son bir haftasında da ikinci, üçüncü seferde girmeye başladım. Oyun içinde de bazen ne oluyor, ne bitiyor, hani ne tetikliyordu anlamadım ama anlamsız yerlerde, farklı bölgelerde oyun birden çat diye çöküyor. Ve burada hani save'de almadıysanız gerçekten sıkıntı olabiliyor. Oyunu ilk günden oynayacaklara burada önerim şu olacaktır. Auto-save'in süresini ayarlayabiliyorsunuz. Ben 5 dakika yapmıştım. Yanlış yapmışım. Siz onu şöyle 1 dakika falan yapın. Çünkü oyun ilk günlerde biraz hızlı çökebilir yani böyle anlamsız zamanlarda çökebilir. Onun mağduru olmayın. Save'iniz boşa gitmesin. O yüzden bence orada auto-save'i böyle 1 dakikaya kadar düşürdüm. Genel olarak toparlamak gerekirse Evolved'dan beklentim maalesef bu 2 yıl önce gelen veya işte geçen sene gelen fragmandan sonra hiç yoktu. Dedim Obsidian bu sefer yapamamış sanki. Çok eski kafayla düşünmüş gibi demiştim. Oyunun ilk 10-20 saatinde büyük keyif aldım. Yan görevleri detaylıca inceleyeyim, karakterlerle konuşayım dedirtecek kadar sevdirdi kendini. Ama bir noktadan sonra da artık o çeşitlilik bittiği için, o özgün kısım bittiği için yavaştan sıkılmaya başladım. Bu birçok oyun için bence bir sorun. Ama hani Evolved'da bu yüzden de kötü bir oyundur kesinlikle diyemem. Bence güzel, eğlenceli bir oyun. Ama dönemin biraz gerisinde kalmış gibi geldi bana açıkçası. Ve burada Evolved'ın bence en büyük sorunu şu olacak. Evolved bildiğiniz gibi bir RPG, videoda belirttim. Ve yılın, belki işte Baldur's Gate'den bu yana son dönemlerin en iyi RPG'lerinden birisi de geçtiğimiz haftalarda çıktı. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come'ı oynadıktan sonra bu oyuna geçmek biraz sıkıcı gelebilir. O yüzden eğer hem o oyunu hem bu oyunu oynama gibi düşünceniz varsa önce Evolved'da oynamanızda fayda var. Sonra Kingdom Come'a geçersiniz. Bu arada oyun zaten 18 Şubat'ta direkt ilk günden Game Pass'e de gelmiş olacak. Bence satın almak için acele etmeyin. Game Pass'te oyunu bir oynayın. Çünkü hani dili de ağır sonuçta bir RPG ve fantastik bir dünyada geçtiği için ve Türkçe'ye dil desteği yok. Dili de ağır. Bir deneyin. Hoşunuza giderse kombat olsun, evreni olsun. Ondan sonra satın almak isterseniz satın alın veya direkt Game Pass üzerinden oynayın. Xbox'ın oyunlarını incelemek bu açıdan gerçekten de kolay oluyor. PlayStation olsa 3000 lira alın almayın demek çok zor olabilirdi. Ama Xbox oyunları Game Pass'te olduğu için Bence kötü bir oyun değil. Zamanınız boşa gideceğini düşünmüyorum. RPG seviyorsanız, Obsidian'ın tanıyorsanız ve Obsidian'ı seviyorsanız bence Xbox üzerinden mutlaka, Game Pass üzerinden mutlaka oyunu deneyin. Sonrasında hani ayrıca satın almak isterseniz de o sizin keyfinize göre. Ama dediğim gibi Xbox Game Pass üzerinden hem PC'de hem konsolda bence oynayın. Evet, siz Evolve'u bekliyor muydunuz? Bu video sizlere yardımcı oldu mu? Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.